Zingat sunar. Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu Bana Ev Bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir, uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün itibar yönetimi ve kurumların aslında müşterileriyle ve paydaşlarıyla iletişim hakkında konuşmak üzere Bebel Şenvik CEO'su Seda Yalçın Ulusoy ile beraberiz. Seda Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün aslında yani bundan 10 sene, 20 sene öncesinde veya bunun da öncesinde çok da önemli olmayan demeyelim de tek taraflı bir iletişimin olduğu bir ekosistemden yavaş yavaş çift taraflı müşterilerin ve şirketlerin çift taraflı olarak iletişim kurduğu bir ekosistemin içindeyiz şu anda. Bunun içinde iletişim şirketlerin paydaşlarıyla ve müşterileriyle ilişkileri ve itibar yönetimi oldukça önemli. Önceden mesela şirketler ürünlerini ve servislerini piyasaya sürerken mesela belki reklamlar çıkıyorlardı ve bu memnuniyet yani müşterilerin memnuniyeti veya paydaşların görüşleri kulaktan kulağa daha yavaş bir şekilde yayılıyordu belki de ama bugün baktığımızda mesela tipik bir müşteri büyük ihtimalle ilk başta bir ürünü veya servis kullanmadan önce internete giriyor, yorumlara bakıyor, işte yıldızlara bakıyor, puanlamalara bakıyor, ekşi sözlüğe giriyor, şikayetim var'a giriyor vesaire böyle daha kompleks bir hal aldı aslında bu iletişim. Bunu konuşuyor olacağız ve bu da oldukça önemli çünkü değişen bir tüketici ve müşteri dinamiği de var ve profil de var. Bunları konuşmak istiyoruz. Bu da benim çok böyle hakim olduğum bir konu değil. Aslında ben de öğrenir pozisyonda olacağım bu süreçte. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Şimdi ben şunu sormak istiyorum her şeyden önce. Şirketler için iletişim neden önemli?
İletişim şirketlerin aslında varlığını sürdürebilmesi için en önemli konulardan birisi. Çünkü sonuçta şirketlerin hepsinin her gün iletişimde olması gerektiği birçok paydaş var. Ürünlerini sattıkları veya hizmetlerini sattıkları tüketiciler veya iş paydaşları, iş ortakları bunların hepsiyle sonuçta bir şekilde iletişim halinde, ilişki halinde olmaları gerekiyor. Ve bu sürecin de doğru bir şekilde yürütülmesi şirketlerin iş stratejilerine ulaşmaları ve satışlarını, hedeflerini tutturmaları açısından çok çok önemli. İletişim şirketlerin aslında paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyen en önemli araçlardan biri dediğim gibi. Paydaşlara şirketin doğru bir şekilde anlatılması da çok çok önemli. Çünkü doğru bir şekilde anlatılmadığında şirket kendi iletişimini yapmadığında paydaşlar, tüketiciler kendi çabalarıyla şirket hakkında bilgi toplamaya çalışıyorlar ve bu bazen şirketler hakkında yanlış algıların, doğru olmayan bilgilere ulaşılmasına dolayısıyla şirketlerin algısının yanlış bir şekilde oluşması negatif bir algı oluşmasına neden oluyor. Bu da şirketlerin dolayısıyla itibarını ve iş başarılarını etkileyen bir şey haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu zincirleme giden ve hani şirketlerin işlerinde başarısız olmalarına neden olabilecek bir aslında en önemli iş kalemlerinden biri, en önemli konulardan biri diyebiliriz.
Yani aslında bir noktada bu bir kontrol mekanizması gibi bir görev görüyor. Yani hem regüle edebiliyorsunuz hem de o feedback'i alıp kullanabiliyorsunuz hem ürünlerinizi hem servislerinizi hem de gelecekteki iletişimlerinizi geliştirebilmek için diye tahmin ediyorum.
Aynen öyle. Evet yani şimdi sizin de dediğiniz gibi bundan bir 30-40 sene önce hatta 20 sene önceden bile bahsedebiliriz aslında. Evet. Çünkü son özellikle hani 10-15 sene içerisinde çok büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. Önceki yıllarda işte özellikle internet öncesi döneminde işte insanların haber alma kanalları çok kısıtlıydı biliyorsunuz. İşte gazete, televizyon, radyo, billboardlar aynen hani haber alma kanalları çok kısıtlıydı ve bu tek taraflı bir iletişim aslında. Aynen öyle. Yani hani tüketicinin orada geri dönüp bir yorum yapma şansı yoktu. Şu anda online web sitelerinde, haber portallarında bile tüm haberlerin altında siz yorum yazabiliyorsunuz. Hani sosyal medyayı hani hiç bahsetmiyorum bile orada zaten çok inanılmaz bir etkileşim halinde tüketiciler, markalarla 7/24. Bunun dışında işte hani artık gazeteler bile etkileşim yaratan iletişim platformları haline geldiler. Evet. Dolayısıyla bu artık hayatımızın bir parçası. Ve hani bu dünyada da dediğiniz gibi hani iletişim tabii ki önemi çok çok arttı son yıllarda.
Demin aslında şeyden bahsettiniz. Sağlıklı bir itibar yönetimi sağlayabilmek için aslında iletişim önemli. Biraz itibar yönetimini açmak istiyorum. Çünkü bu da konularımızdan birisi. İtibar yönetimi derken biz neyden bahsediyoruz?
İtibar yönetimi aslında bir kurumun paydaşları nezdindeki algısı. Yani çok kısa bir özetle böyle açıklayabiliriz itibar yönetimi. İtibarda saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu tam sözlük karşılığı. Dolayısıyla hani şirketlerin, herhangi bir kurumun tüm paydaşları nezdindeki algısı, güvenilir olması, paydaşları nezdindeki değeri. Bu da dediğim gibi şirketlerin başarısı için düzgün bir şekilde çalışmanı yürütebilmeleri, şirketin sürdürülebilir olması için, kendi kendine hayatını devam ettirebilmesi için itibarının her zaman iyi olması gerekiyor. Çünkü hani itibarı kötüleşen şirketlerin hani birçok örnekleri var bunun globalde de. Satışlarının bir anda ne kadar düştüğü, işte hani bazen günler içerisinde bir anda şirketler batabiliyorlar. Evet. Çok ciddi krizler yaşayabiliyorlar. Bazıları toparlıyor, bir şekilde çıkıyorlar krizlerden. Ama hani çok gerçekten şirketlerin varlıklarını sürdürülebilmeleri için itibar yönetimi çok çok önemli bir kavram.
Peki yani gerçekten bu kadar önemli mi? Birazcık belki örneklerden falan da gidebiliriz eğer aklınızda varsa. Hani itibar yönetimi ne kadar önemli? Bu make or break gibi böyle bir şeye mi evriliyor itibar yönetimi? Bunu merak ediyorum. Yani olmazsa tabii, olmaz bir şey mi artık?
Olmazsa olmaz bir şey kesinlikle. Yani çok fazla örneği var. Hani şimdi spesifik bir şirket ismi vererek bahsetmeyeyim.
Hedefe yani almayalım kimseye.
Ama hani zaten hani tüm dinleyiciler de zaten takip ediyorlar. İşte globalde, Türkiye'de hani birçok fazla örneği var. Ve hani itibar bir pamuk ipliğine bağlı gibi diyebiliriz şu anda. Çünkü her an bir şey çıkabiliyor. Bunun için aslında itibar yönetimi farklı disiplinleri var. Yani daha doğrusu farklı kalemleri var diyebiliriz. Bunlardan birisi aslında sürekli bir şekilde tüm paydaşların ne konuştuğu, kamuoyunda neler gündemde olduğu, şirket hakkında herhangi bir haber, herhangi bir söylenti diyeyim bazen bir bilgi paylaşımı, herhangi bir şey var mı ve varsa bu doğru mu değil mi? Hani bunun sürekli bir taranıyor olması gerekiyor. Bu en önemli aslında kalemlerden biri. Yani şirketin kendi hakkında söylenen her şeye hakim olması gerekiyor özetle. Tüm paydaşları tarafından ki herhangi bir kriz çıktığında, işte mesela tüketici nezdinde bir şey oldu mesela, hızlı bir şekilde müdahale edebilsin. Çünkü bazen hani çok ufak bir söylentiyle çıkan ve doğru olmayabilen bir haber ve kat be kat işte hani komple teorileri de artık çok gündemde biliyorsunuz.
Evet. Çok da rahat,
çok şey da rahat oluyor, yayılıyorlar. Bir anda hani böyle şirketlerin gerçekten böyle hani masalarına bomba gibi düşebiliyor. Yani hiç beklemedikleri yerde çok alakasız bir konuda bir haber mesela, hani sosyal medya kullanıcıları bir şekilde buna inanıp hani kendi aralarında paylaşmaya başladıklarında bu hani bir şekilde snowball effect bir süre sonra herkesin aslında inanabileceği bir boyuta, yani çok fazla paylaşıldıkça inanılma oranı da arttığı için aslında sosyal medya, internet kullanıcıları arasında çok tehlikeli boyutlara gelebiliyor.
Şimdi burada birazcık da şey değinmek istiyorum. Evet, burada iletişim ve itibar yönetiminin önemli olduğunu söylüyoruz. Aslında siz de demin biraz bahsettiniz hani bu internet yaygınlaşması, işte e-ticaret sitelerinin belki hayatımızın artık içinde olması, alışveriş yaparken falan. Böyle dinamikler var ve bunlar da aslında kurumların veya markaların, şirketlerin bu iletişimini gittikçe ön plana çıkarıyor. Biraz daha açmak istiyorum bunu. Yani nasıl faktörler, nasıl nedenler bu itibar yönetimini önemli kılıyor? Belki burada müşteri profilindeki değişime de ve müşterilerin artık şirketlerinden beklentilerine de değinebiliriz.
Yani şöyle, şimdi eskiden şirketlerin aslında tüketicileriyle veya kullanıcılarıyla çok daha kısıtlı bir etkileşimi oluyordu. Şimdi online işte birçok farklı işte hani platformlarla birlikte aslında bu süreç çok daha komplike, karmaşık bir hale geldi ve tüketiciler aslında her an, daha önce de dediğim gibi, yorumlarını, marka hakkındaki düşüncelerini farklı platformlarla paylaşabiliyorlar. Yani şirket de aslında tüketiciler arasındaki etkileşim çok çok fazla arttı ve bu da dolayısıyla itibar yönetiminin önemini arttırdı. Çünkü eskiden daha tek yönlü yapılan bir şey, şu anda çift yönlü yani hani ve sürekli gerçekleşen bir şey haline geldi.
Bir de artık şey de yapabiliyorsun, sözünüzü kesiyorum ama hani sadece Türkiye'deki müşterilerle değil. Mesela ben bir ürün ve servis kullanacağım. Yani Avustralya'daki birisinin de yorumunu görebiliyorum. Kazakistan'daki birisinin de yorumunu görebiliyorum. Ve
öyle.
Hani çok ciddi bir aslında bilgi havuzu var orada. Ve sadece o da değil. Mesela ben aslında çok önemsiz bir şey düşündüğünüzde ama ben yıl 365 günse ben mesela 330 günü akşam yemeği yiyorumdur. Yani bir şeyler ters gitmiyorsa ve hani bunun da çoğunluğunu dışarıdan sipariş veriyor olayım. Ben bile mesela işte çeşitli platformlarda girip mesela o puanlara bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Tabii. İşte kötü yorumlar varsa mesela orayı tercih etmiyorum ama aslında bir akşam yemeği sadece. Yani o kadar da böyle abartılacak, böyle araştırma yapılacak bir şey değil ama bu bile artık önemli hale geliyor.
Tabii hayatımızın parçası oldu artık bu. Yani biz bunu hani tüketiciler olarak aslında hayatımızın her alanında artık böyle yaşıyoruz. Yani dediğiniz gibi bir yemek siparişi verirken de bakıyorsunuz en çok puan alan restoranlara. Hani örnek veriyorum, bir e-ticaret sitesinden bir ürün alacağınız zaman da tabii ki işte orada satıcıya bakıyorsunuz, işte ürünün yorumlarına bakıyorsunuz, bir fiyat karşılaştırıyorsunuz gibi. Yani gerçekten çok kompleks aslında bir sistemle karşı karşıyayız. Eskiden hani insanlar mağazaya gidip sadece orada fiziksel evet. olarak bir ürünü alıyorlardı. Şimdi biz artık online bütün işlerimizi halledebiliyoruz.
Aynen öyle.
Evden çıkmadan. Yani işte ya pandemi sürecinde bunda çok etkisi oldu tabii. Hani insanların etkileşim oranı da çok fazla arttı. Bunda dolayısıyla direkt olarak aslında itibar yönetimi üzerinde de çok büyük bir etkisi oldu. Bir de aslında en büyük etkilerden biri de bence şimdi hani itibarı etkileyen faktörlere baktığımızda işte hani ürün ve hizmet kalitesi, işte marka algısı, güvenilir olması bir şirketin, etik olması, şeffaf olması, bunlar en önemli faktörler şu anda da hala. Ama bunlara eklenen birkaç yeni faktör var bence. Bunlardan en önemlilerinden biri bence çevreye duyarlılık. Yani evet. Özellikle son 10 yılda inanılmaz arttı. İşte biliyorsunuz işte yaşadığımız pandemi, işte artan doğal afetler, yangınlar, seller, fırtınalar vesaire dünyanın her yerinde insanlar artık bu çevre kirliliğinin ve iklim değişikliğinin etkilerini birebir kendi hayatlarında yaşamaya başladılar. Dolayısıyla bu konuda da çok daha fazla duyarlı hale geldiler. Ve bu alanda da aslında o duyarlılıklarını kendi satın aldıkları hizmetler, ürünler özelinde de görmek istiyorlar. Yani ne çevreye daha duyarlı şirketlerden daha fazla alışveriş yapmaya, ürün satın almaya, hizmet evet. satın almaya başladılar. Keza aynı şekilde sosyal etki de çok çok önemli. İşte bunu Amerika'da yaşadık mesela. İşte Black Lives Matter hareketiyle insanların aslında ne kadar sosyal bir problem karşısında bir araya gelip ortak durabildiği ve şirketlerden de aslında aynı şekilde davranmalarını beklediği konusunda. Dolayısıyla bunlar da artık İtibar yönetimini çok etkileyen ve şirketlerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken yeni konular arasında diyebiliriz.
Evet, yani aslında baktığınızda müşteriler ve paydaşlar aslında sanırım kullandıkları hizmetler ve destekledikleri şirketlerin kendi değerlerini yansıtmalarını bekliyor evet. gibi bir şey çıkıyor burada. Bu artık bireyler veya tüketiciler veya müşteriler artık her ne denirse bu insanlara şeyi de merak ediyorlar. Mesela bir ben ürün alıyorum ama bu ürünün bana sağlanırken çevreye zarar verip vermediği, atıyorum kadın erkek eşitliğine önem verilmediği veya bir insan hakkı ihlali olup olmadığı bu süreçte son derece önemli hale geliyor. Ve belki bu yeni nesille alakalı olabilir veya artık her şeyi daha rahat görüp duyduğumuz için bunlar önemli olabilir ama dediğiniz gibi gerçekten böyle bir dinamik var ve şirketlerin de bu noktada aksiyon almaları gerekiyor. Hem ürün ve servislerine bir anlam ve duyarlılık katabilmek için hem de o kurumun veya şirketin pozisyonlandığı yeri sağlam bir yere oturtabilmek için. Çünkü artık şirketlerden gerçekten sosyal olarak bir etki yaratmaları veya bir amaçları olmaları bekleniyor diye tahmin ediyorum. Hani evet. Sizin eğer bir şeyiniz varsa bu
evet,
konuyla.
Evet kesinlikle. Yani şimdi biz geçmiş bir 200 yılda aslında işte lineer ekonomi modeliyle tüm dünya aslında tüm iş şirketler opere ediyordu. Bu artık yani lineer işte hani bizim klasik şu anda uygulanan ekonomik modelde işte hani al, üret, sat, sonra at mantığı var. Yani burada dışsal faktörlerin aslında çok da fazla önemi yoktu çünkü kaynaklar çok boldu. İşte her şeyden çok fazla vardı ve biz bunları yıllarca, yüzyıllarca aslında sömürdük ve şu evet. anda artık kaynakların sonuna yaklaştık. Evet. Dünyasal kaynakları. Bu yüzden de aslında ve tabii ki hani bunun bir birikim olarak işte iklim değişikliği, çevre kirliliği çok önemli bir faktör haline geldi. Ve bununla birlikte de aslında artık hani bu iş modelinden daha dış faktörleri de göz önüne olacak. Yeni ekonomik modeller ortaya çıkmaya başladı. İşte bunda da dediğiniz gibi işte hani çevre kirliliği işte hani topluma bir şirket iş yaparken çevreden ne kadar bir şey alıyor? Yani doğadan ne kadar alıyor?
Bunu ne kadar veriyor?
Ne kadar veriyor yani ve topluma ne kadar katkı sağlıyor veya topluma ne kadar zarar veriyor? Hani bir zarar verdiği şeyleri minimize edilip fayda sağladığı şeyleri maksimize edilmesi.
Evet.
De aslında bir yeni bir ekonomik model var ve biz bunun aslında bir önümüzdeki 30 sene içerisinde de yaşamaya devam edeceğiz. Çok daha fazla gündemimize de girecek. Dolayısıyla hani özellikle genç nesillerin bu konudaki duyarlılığı çok fazla arttı. Çünkü onlar aslında iklim değişikliğinin içine doğdular maalesef. Hani özellikle evet. işte mesela benim kızım 7 yaşında plastik pipet almama kesinlikle mesela karşı. Yani
öyle mi?
Evet. Duyarlı 7 yaşında ama çevre kirliliğinin farkında. İşte hani yaşadığımız bazen hatta gözleri falan doluyor. Bahsederken iki
buldum. Ya.
Ya yani inanılmaz bir şey var, bilinç var daha genç kuşaklarda. Çok güzel bir şey bu tabii. Dolayısıyla hani bu genç kuşakların da şirketlerden beklentileri de artıyor. Yani bu işte hani Great Resignation denilen büyük istifa hareketinin de aslında hani böyle şey yapan ya da ateşleyen faktörlerden birisi. Çünkü artık insanlar da hani bir sosyal katkı veya çevresel, yani çevreye zarar verdiğini düşündükleri firmalarda çalışmak istemeyi biliyorlar. Diğer faktörler de var tabii birçok ama.
Tabii ki.
Hani bu da önemli faktörlerden biri haline geldi.
Peki burada yeni bir ekonomik modelden ve yeni bir iletişim şeklinden bahsediyoruz aslında.
Evet.
Bu dinamikten, yani itibar yönetimine, bu tarzda bir iletişimden şirketler nasıl bir fayda elde edebilir? Çünkü ben araştırmaları yaparken işte şunu gördüm, şöyle bir dataya rastladım. Her bir Yelp yıldızı şirketlere verilen her bir Yelp yıldızı aslında şirketin gelirini %9'a kadar arttırabiliyormuş. Hani
tabii.
Böyle bir dinamik var ama ben bunun dışında da nasıl bir fayda sağlayabilir, bunu da merak ediyorum açıkçası.
Yani ilk başta dediğim gibi hani birincisi fayda sağlamaktan önce aslında kendi itibarlarını korumak ve şirketi devam ettirebilmek için bunu zaten yapmak zorundalar.
Evet.
Hani şeyden başlayalım, negatif tarafından başlayalım. Hani zaten şirketlerini sürdürülebilir kılmak için bir şekilde itibarlarını korumaları gerekiyor.
Yoksa bunun borsada üstüne çakılırlar.
Aynen öyle. Veya yani herhangi bir işte bir tüketici tarafında yaşayacakları bir krizi, yönetemedikleri bir kriz olması durumunda çok ciddi iş kaybına, hatta işte şirketin tümüyle belki de hani tüm işini kaybetmesine neden olabilecek şeylere gidebilecek aslında riskli bir alan. Yani o yüzden o taraftan aslında başlamak lazım bence. Daha pozitif tarafından da bakarsak tabii ki itibar yönetimini doğru bir şekilde kurgulayıp yaparlarsa da sizin de dediğiniz gibi iş hacimlerini büyütme ve dolayısıyla karlılıklarını arttırma, işte daha fazla tüketici ile etkileşim kurabilirlerse aslında kendi tüketicilerin de bağlılığını arttırma yönünde aslında çok fazla pozitif etkisi olacaktır. İnsanlar aslında daha şeyler, yani şey tabii genç nesillerde biraz daha hani artık belli bir markaya bağlılık duygusu çok fazla değil. Bu eskiden belki biraz daha fazla vardı. Hı hı. Burada bir geçiş süreci oluyor. İnsanlar çok hızlı fikirlerini değiştirebiliyorlar. Ama bir yandan da dediğim gibi yani özellikle çevreye, bu sosyal konulara duyarlı şirketlerin de bir algılarının açık farklı çok pozitif olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla şirketler de aslında bunu görüp bu yönde çalışmalar yaparak aslında itibarlarını da daha pozitif bir yere taşımaya çalışıyorlar diyebiliriz.
O zaman artık yani olmazsa olmaz gibi bir
olmazsa
yere
olmaz,
geldi.
Olmazsa olmaz, kesinlikle öyle.
Peki bu sağlıklı iletişim stratejisi veya itibar yönetimi stratejisi nasıl sağlanıyor şirketlerde? Yani şirketlerin nasıl adımlar atması gerekiyor ve mesela PR ajanslarıyla mı çalışılıyor burada? Kendi işlerinde bir ekip mi kuruyorlar? Bunu merak ediyorum.
Şirketler kendi işlerinde de yapabiliyorlar. Yani bazı şirketlerin daha büyük iletişim departmanları oluyor. Bazı şirketlerde PR ajansları. İşte biz aslında PR kelimesini çok, public relations, halkla ilişkiler çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü aslında bizim yaptığımız iş iletişim. İletişim danışmanlığı ve iletişim danışmanlığı aslında en başta da dediğimiz gibi işte hani bir şirketin tüm paydaşları, yani hani bu paydaşlar işte sadece hani basın değil, aynı zamanda işte hani tüketiciler, işte hani
çalışanlar belki.
Çalışanlar, evet, hükümet yetkilileri, işte hani STK'lar, iletişimde olmaları gerektikleri akademisyenler gibi aslında iletişimde olmaları gereken tüm paydaşlar ve bu paydaşlarla yürütmeleri gereken tüm iletişim çalışmalarını aslında danışmanlık şirketlere destek oluyorlar. Stratejilerin oluşturulması, iş stratejilerine uygun bir şekilde iletişim stratejilerinin oluşturulması ve aslında en önemli konulardan birisi de iletişim çalışmalarında farklı paydaşlarla iletişim çalışmaları yürütülürken tutarlı olunması çok önemli. Örnek veriyorum, siz hani tüketiciye X mesajı verip işte hani diğer paydaşlarınıza Y mesajı veriyorsanız, farklı kanallardan sonra artık her şey o kadar birbirine geçti ki sizin tüketiciniz aynı anda işte hani bir iş ortağınız, farklı bir yerde önemli paydaşınız da olabiliyor. Dolayısıyla tüm kanallardan sonra tutarlı bir iletişim çalışması yürütülmesi, şirketin itibarının korunması ve itibarın iyileştirilmesi için en önemli faktörlerden birisi. Özellikle sosyal medya ile birlikte şimdi artık insanlar hani bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla tutarlı ve sürdürülebilir olmayan iletişim stratejileri uygulandığında da insanların kafası karışıyor, çok özetle söylemek gerekirse. Dolayısıyla çok net bir şekilde şirketlerin mesajlarını tüm paydaşlarına verebiliyor. Şirket kendi şirket hikayelerini, şirket amaçlarını doğru bir şekilde anlatabiliyor olmaları gerekiyor farklı kanallarda.
Yani burada aslında tutarlı bir iletişim stratejisinin izlenmesi gerektiğini algılıyorum. Peki bunun dışında mesela nelerin, hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması lazım bu strateji geliştirilirken, itibar yönetiminin sağlıklı yapılması için?
Yani öncelikle tabii ki paydaşların algılarının ölçülmesi çok çok önemli. Farklı paydaşların gözünde hani şirketin konumu nedir, o şirket hakkında ne düşünüyorlar? Bunlar genelde algı araştırmalarıyla yapılıyor. İşte tüketici için de aynı şey geçerli tabii ki. Algı araştırmalarının sonuçları aslında çok güzel bir harita çıkarmış oluyor. Yani hangi paydaşla şu anki yani gözündeki algım nedir? Negatif mi, pozitif mi, neutral mı? Akabinde de onların algılarını daha pozitife taşıyabilmek için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? Nasıl iletişim mesajları verilmesi gerekiyor? Bunların planlanması şeklinde genelde ilerliyor bu süreç.
Peki yani nasıl iletişim kanalları ve dinamikleri ne karşı müşteriler ve paydaşlar daha aktif oluyorlar diyeyim. Aktif. Yani nasıl cevap veriyorlar?
Şimdi tabii ki en çok aktif olunan yer sosyal medya kanalları tabii ki. Yani 7/24 herkes orada olduğu için. Bu çok önemli yani. Özellikle krizler yani itibar krizlerinin ana çıkış noktaları genelde sosyal medya platformları oluyor. Dolayısıyla buraların takibi şeyi çok çok önemli. Onun dışında işte tabii ki basın, online basın, işte hani televizyon, yazılı basın bunlar çok önemli kanallar. Bunun dışında tabii hani basın dışında ve sosyal medya platformları dışında da paydaşların bir şekilde şirket hakkında bilgiye ulaştıkları işte örnek vereyim işte konferanslar, kongreler gibi hani veya birebir toplantılar da önemli olabiliyor şirketler için. Bazen hani birebir yaptıkları bir toplantı da mesela devlet yetkilisiyle verdikleri yanlış bir mesaj aslında şirketin algısını çok olumsuz etkileyebiliyor.
Evet.
Dolayısıyla orada konuşurken bile iletişim stratejisinin yani ana strateji altındaki anlaşılan veya karar verilen mesajların orada iletilmesi gerekiyor ki dediğim gibi hani tutarlı bir süreçte herkese aynı mesajlar verilsin. Sadece hani basın, sosyal medya değil bunlar çok çok önemli tabii ki. Ama diğer yani paydaşlı bir şekilde etkileşime geçtikleri tüm platformlarda da aynı sürecin yönetilmesi gerekiyor.
Yani burada şey falan da önemlidir diye düşünüyorum. Mesela şirketlerin STK'larla partnerlikleri,
kesinlikle.
Bunları iletişimi, komünike edilmesi vesaire gibi şeyler tabii. De önemlidir diye
tabii,
düşünüyorum.
Tabii. Aynen öyle. STK'larla çalışmaları çok çok önemli. Ve hani burada da daha tutarlı çalışmalar. Biraz daha kurumsal sosyal sorumluluk alanına giriyor genelde ama hani orada da şirketlerin tutarlı çalışmalar yapmaları aslında çok önemli. Çünkü ancak o şekilde insanlarda olumlu bir algı yaratabiliyorlar.
Aynen öyle.
Yani şimdi çok ufak ufak hani bir şey yapıp işte hani sonra başka bir alana atlayıp sonra tekrar başka bir alana atlayan şirketlerde genelde bu ufak haberler olarak kalıyor. Dolayısıyla tüketicinin gözündeki algısı da çok şey olmuyor. Fark etmiyorlar genelde. Ama tutarlı bir şekilde bir alanı sahiplenip biz bu alanda işte hani bir şeyler yapıyoruz, bu alanda çalışıyoruz mesajı verip ve bunu uzun süre yaptığınızda artık herkes sizin biliyor ki X şirketi işte bu konuda gerçekten çalışıyor. İşi dışında hani para kazanma derdi dışında bu alanda gerçekten sahiplendi. Bu alanda işte hani örnek vereyim çocukların eğitimi olabilir, işte çevre konusu olabilir herhangi bir alanda. Bu alanda çalışıyor. Dolayısıyla ben onun bu yaptığı çalışmayı destekliyorum. Bendeki algısı çok hani pozitif, çok bende iyi bir algısı var. Şeyi yaratıyor insanlarda. Bu da çok değerli bir şey.
Yani devamlılık ve tutarlılık
tutarlılık kesinlikle
evet,
öyle.
Son derece önemli gibi gözüküyor.
Son derece önemli.
Doğal olarak yani
doğal
insanlar
olarak,
bunu bekliyordu.
Aynen öyle.
Hani bugün
aynen
öyle diyeyim ben yarın başka bir şey yapayım gibi bir şey hiç kimse istemez diye tahmin ediyorum.
Evet.
Peki ben biraz hani bir Türkiye özelinde de bir şey yapmak istiyorum. Hani çok böyle şirketleri hedef tahtasına oturtmak gibi bir amacım yok ama Türkiye'de sizce kurumsal iletişim veya bu iletişim stratejileri veya itibar yönetimi ne durumda? Şirketler bunlara önem veriyor mu?
Yani önem veriliyor aslında. Verilmiyor diyemeyiz ama daha kat etmemiz gereken çok yol var da diyebiliriz. Türkiye'de biraz şey tabii biz krizlere çok açık bir ülkeyiz.
Evet. Çok da doğal karşılıyoruz krizleri.
Aynen. Yani sabah bir gündem de kalkıp akşam tümüyle başka bir gündem de yatabiliyoruz. Hani çok gündemimiz çok yoğun. İşte ekonomi, evet, siyaset, işte hani toplumsal hayat yani o kadar çok fazla şey oluyor ki. Dolayısıyla şirketler de aslında çoğu zaman yani bu aslında hani mecburen yaptıkları bir şey. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Çok haklılar. Yani çünkü
evet,
o kadar zor bir ortamda çalışıyorlar ki günlük şeylere sadece cevap vererek ilerlemek yani reaktif kalmak zorunda kalıyorlar genelde. Bu da tercih ettikleri bir şey değil. Eminim herkes zaten yapmaları gerekeni biliyordur ama işte hani günü kurtarmaya çalışırken kendi bazen işte hani uzun dönem şeyleri göz ardı edilebiliyor maalesef. Ama böyle. Bu da dediğim gibi yani yaşadığımız coğrafyadan, ülkeden de kaynaklı bir şey. Şimdi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesiyle mesela hani çok da fazla kıyaslanamaz derecede hareketli bir ülkede yaşıyoruz.
Kesinlikle.
Bir Kuzey yani. Avrupa ülkesiyle kıyaslanamaz. O yüzden dolayısıyla hani şeylerde farklı oluyor. Yani hani şirketlerin o yönetmek zorunda kaldıkları süreçlerde çok daha kompleks, karışık ve hızlı değişen süreçler olabiliyor. Hani o yüzden biraz daha hani Batı ülkelerine göre biraz daha gerideyiz diyebiliriz. Ama sonuçta hani çok da farkındalık da yüksek bence. Şirketler arasında da farkındalık da yüksek. Ama bu değişim süreciyle birlikte daha da fazla aslında bu alana odaklanılması gerekecek bence. Hani bu işte dediğim gibi bu yeni yeşil ekonomiye geçişle birlikte, işte dönümsel ekonomi sistemine geçişle birlikte tüketicilerin işte dediğim gibi özellikle genç nesil Türkiye'dekiler de öyle. Az önce bahsettiğim gibi kızım örneğinden yola çıkarak. Hani artık çok daha fazla buraya tüketicilerin, vatandaşların bu alandaki hassasiyetleri artıyor. Dolayısıyla buna cevap verebilecek şekilde şirketlerin de kendilerine şekil düzen vermeleri gerekecek.
Evet.
Hani burada da hani şey gibi değil, Türkiye'de biraz şey gibi algılanıyor. Hani bir şeyi yapıyormuş gibi gözükme bizde biraz algısı var maalesef. Evet. Hani orada artık mış gibi değil de gerçekten yapıyor olman. Yani artık aslında sosyal sorumluluk olarak da değil. Yani bunu artık senin iş modelinin içine yerleştiriyor olman gerekiyor. Mesela işte hani şampuan üretiyorsun, çok örnek veriyorum. Plastik şişe kullanıyorsunuz tabii ki. Şimdi normalde işte hani siz bu üretimi yapıyorsunuz, işte hani ürünü satıyorsunuz, bu ürünler atılıyor vesaire bir süreç var. Şimdi artık bunun hani sizin o kullandığınız plastiği minimize etmeniz bekleniyor. Yani artık son kullanıcının evet. beklediği bu.
Veya döngüsel plastik olarak kullanmanız gerekiyor.
Aynen öyle. Döngüsel olarak toplamasını bekliyor. İlk etapta bunu minimize etmesini, plastik oranı ne kadar düşürdüm üründe. Sonra da tüketici ben kullandıktan sonra sen bir ürünü geri topluyor musun? Yani artık bu aşamadayız. Yani, evet. yani artık insanlar bu sosyal sorumluluk gibi görme aşamasından geçtik. Artık şirketlerin bu alanda ne yaptığını, bu yarattıkları dışsal faktörleri nasıl minimize ettikleri konusunda da somut şeyler görmek istiyorlar. Dolayısıyla da bu süreçte Türk şirketlerinin de çok önemli bir değişim sürecinden geçiyor olmaları gerekecek. Zaten mecburen geçecekler. Avrupa Birliği'nin yani şimdi çok fazla biz Avrupa ihracat yaptığımız için şimdi oradaki yeni regülasyonlarla döngüsel ekonomi alanında çıkan yeni regülasyonlar birçok farklı sektörü etkiliyor. Biz oraya ihracat yaptığımız için zaten mecburen uyum sağlamak zorunda kalacağım. Bu da güzel bir şey aslında. Biraz tepeden aşağıya çünkü devlet tarafından teşvik edildiğinde böyle şeyler çok daha hızlı adapte edilebiliyor. Ama tüketicilerin de yatsınamaz çok çok önemli bir etkisi olacak. Evet. Bu da itibarları için çok önemli olacak şirketlerin.
Bir de burada hani ben de bu dediğinize değinecektim. Hani siz değinmeseniz ben de konuyu biraz oraya getirecektim. Türkiye merkezli şirketler belki de Türkiye'deki müşterilerine bunu daha mış gibi yaparak komünike edebilirler ama bu gelişmiş pazarlarda biraz daha titiz olunması ve rekabeti yakalayabilmek için aslında bunları da önceliklendirmeleri gerekiyor. Yani sadece Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlarla ilgili de değil. Bu hani orada da daha olgunlaşmış bir tüketici tercihi var diye biliyorum ben. Hani Türkiye'ye oranla. Ondan dolayı önemli o rekabeti yakalayabilmek ve yarışabilmek için oradaki diğer şirketlerle.
Kesinlikle. Yani artık bu global dönüşüm süreciyle birlikte global sahnede rekabet güçlerini koruyabilmek için tüm şirketlerin aslında bu değişim sürecine bir şekilde girmeleri ve bunun parçası olmaları gerekecek. Yani başka
evet, ve bunun da iletişimini doğru yapmaları
da. Doğru yapmaları gerekecek ki tüketiciler sonuçta kendi ürün ve hizmetlerini almaya devam etsinler. Yani bu direkt yani itibar yönetimi gerçekten bu değişim sürecinde de en önemli faktörlerden biri olacak kesinlikle.
Evet. Katılıyorum size. Seda Hanım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Yani sanırım aklıma gelen başka bir şey yok. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
O zaman Pareto Spot'un yeni bölümünde haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Zingat sundu.